Ayrım 7.
Diğer konuşmacılardan sonra Tavas son kez söz aldı. Devrimin en büyük düşmanının gevezelik olduğunu söyledi. Terzi'nin elbise kesmesi gibi parlak teoriler kesmenin felaket getirmekten başka bir işe yaramayacağını açıkladı. Gülenlere hançer ışıltısıyla baktı. Saflarda şımarıklığın ve zıpırlığın salgın hale geldiğine dikkati çekti. Laf yok iş var, pas yok direniş var sloganıyla beraber yattığını söyledi. Vurucu tim komutanlığına aday olduğunu belirterek noktaladı konuşmasını. Çoğunluk görüşmeye karar verdi. Ertesi gün Avni Tankut'u sağcılara gönderdi. Tankut yemek masasında imama yaklaşarak, ''Arkadaşlarımız önerinizi kabul ettiler.'' dedi. ''Sizlerden üç kişiyle sen, Abdül ve Suudi ile görüşebileceklerini bildirmemi istediler. Eğer kabul ederseniz öğleden sonra görüşme masasına oturabilirler.'' İmam masadan kalkarak önde gelenlerle kafa kafaya verdi hemen. Solcuları küstahlıkla suçladılar. Kimin görüşeceğine ülkücüler karar verebilirlerdi. Bu iç işlerine karışmaktı. Ülkücüleri birbirine düşürmek amacını taşıyordu. Samimi ve onurlu bir düşman böylesine pespaye bir öneriyle gelmezdi. Ustalıklı bir Bizans politikası izliyorlardı. Milliyetçilerin en kararlı kesimini diğerlerinden tecrit ettikten sonra tıpkı mazı böceğinin at sineğine saldırdığı gibi saldıracaklardı. Mazı böceği öncelikle kafaya saldırıyordu. Tüm bunlara rağmen uyanık olmak şartıyla onlarla konuşmak gerekiyordu. Durumu tüm sağcılar öğrendi. Geçici bir barış dönemi yaşanabilir umuduyla hafif bir ferahlama atmosferine girildi. Bir küçük tavizle görüşmeye karar verildi. Görüşme öğleden sonra yemekhanede başladı. Masanın bir yanında Avni, Serkan, Ziya, diğer yanında da İmam, Abdül ve Suudi yer aldı. Sol generallerin oturduğu kesimde solcu kavgacılardan bir grup, sağ generallerin oturduğu kesimde ise sağcı kavgacılardan bir grup, sessizce ve birbirlerini keserek voltaya başladı. Sağcı voltacıların başında Yadigar, solcuların ise Tankut bulunuyordu. Söze önce İmam başladı. ''Açık ve samimi konuşalım. Her iki tarafta sinsi ve merhametsiz bir savaş hali yaşıyor bu koğuşta. Patlayan her çatışmadan insanlığımızı unutuyor, elimize ne geçerse onunla yükleniyoruz birbirimize. Ulvi ve dokunulmaz olan her şey çamura ve kana karışıyor ayaklarımız altında. Biz diyoruz ki hepimiz insanız. Devletler bile hiçbir zaman sonu belli olmayan sürekli bir savaş haline boyun eğmemişler, ateşkes ilan etmişler, barış imzalamışlardır. Hal böyleyken bizler neden aynı yolu izlemeyelim? Abdül mazlum, çaresiz, içten bakışlarla söze girdi. Artık kendimize zulmetmeyelim. Kendimize olan saygımızı kan ve küfür deryasında kaybediyoruz. Anamız var, bacımız var, sevenlerimiz, bekleyenlerimiz var. Amaçsız kavgalarla kendimizi niçin heder edelim? Biz aç kurtlar gibi birbirimizi yiyoruz. Komando giriyor, yaralılarımız da dahil hepimizi yağır eşekler misali sopa sopa anırtıyor. Ruhumuz, inancımız her anırışla biraz daha çoraklaşıyor. Yazık değil mi? Günah değil mi? Serkan Abdül'e acıyarak baktı. Kollarını göğsünde kenetleyerek geriye yaslandı. Kavgaya bizler de karşıyız dedi gayet sakin bir tarzda. Bu cezaevinde bulunuşumuzun nedeni de kavgasız, savaşsız bir dünya yaratmak için mücadele etmemizdir. ''Hadi be zındık, münafık kefere seni, kaç masum Müslümanın kanına girdin kim bilir?'' diye iç geçirdi Suudi. Peygamber mülayimliğiyle konuşan Serkan'a iğrenerek baktı. ''Zaten tarihte ilk şiddete başvuranlar da ezen sınıflar olmuştur. Bu dört duvar arasındaki psikolojik ve kanlı kavgaların asıl yaratıcıları da bizlere boyun eğdirmek isteyen ezen sınıflardır. Hatırlarsınız, Mamak'ta bir kısım sağcıyla solcuyu darbenin ilk günlerinde zorla barıştırdılar.'' Bu zoraki kucaklaşmanın fotoğraflarını da genişçe yayınladılar. Halka bu kavgaların suni olarak dış güçler tarafından yaratıldığı propagandasını yaptılar. Bu doğru muydu? Hayır. Bu uzlaşmaz sınıflar arasındaki tarihsel çatışmayı örtbas etmekti. Bu nabzında geleceğin sancılarını taşıyan devrimci, diyalektik çatışmayı milli kardeşlik demagojisiyle örtbas etmekti. Vay orospu çocuğu, propaganda yapıyor resmen diye düşündü imam. Bu cezaevinde de aynı politikayı yerleştirmeye çalışıyorlar. Eğer bu politikayı gürültüsüz patırtısız yerleştirmeyi başarırlarsa, yarın koğuşların kapılarını televizyon kameralarına açacaklar, yan yana, omuz omuza görüntülerimizi halka gösterecekler ve diyecekler ki, bakın, ölüleriniz hep boş yere öldüler. Anarşinin liderleri ve piyonları dün birbirleriyle amansız savaş halindeydiler, bugün sayemizde barıştılar. Geçmişteki kavgaları unuttular, anladılar kandırıldıklarını, kardeş oldular. Bu inançlarımıza bir saldırı değil midir? Bunu sizler kabul eder misiniz? Serkan'ı dikkatle dinleyen Suudi, tesbihinin püskülünü kokladı. Gayet munis ve bilge bir edayla yeşil takkesini düzeltti. Müsaadenizle bir noktaya dikkatinizi celbetmek istiyorum diye söze girdi. Kuvvetli ve samimi, yani deruni dilden inanan insanlar, umumiyetle gururlarına, izzet-i nefislerine ve de inançlarına ölesiye düşkündürler. Müslümanlar alçak gönüllüdürler. Kinlerini içlerindeki gayya kuyusuna atarlar. Hoşgörülüdürler. Ama inançları konusunda da şaşkınlık yaratacak derecede gururludurlar. Bunu şunun için söylüyorum. Hani inançlara saldırıdan söz ettiniz ya. Yani şüphesiz sizler de inanan insanlarsınız. Bir şeylere muhakkak inanıyorsunuz. Ama içinizde öyleleri var ki inanan insanlar gibi davranmıyorlar. Bizlere dolaylı yollardan duyurulacak şekilde haşa bin haşa Allah'a küfrediyorlar. Kavgaya karşıyız diyorsunuz, Allah konusundaki hassasiyetimizi bildiğiniz halde bu küfürler kavgayı kışkırtmıyor mu? İmam, ah Suudi sırası mıydı şimdi bunun dercesine çenesini kaşıdı. Avni tarla gelinceyi gibi bakışlarıyla ortalığı kolaçan etti. Oltu taşı tesbihini şakırdattı. Bizler manevi değerlere küfredilmesine kesinlikle karşıyız dedi. Küfür acizliğin ve kör öfkenin çocuğudur. Bir alaca dananın 9 köye zararı dokunur derler. Doğrudur. Bir kendini bilmezin hatasını tüm devrimci siyasetlere ve devrime mal etmeyin lütfen. Bir iki küfre ben de tanık oldum ve hemen eleştirdim. Arkadaşımız hatasını kabul etti. Eğer bizim bilmediğimiz bir durum olmuşsa bilelim ve bir daha tekrarlanmayacak tarzda eleştirelim. Küfür beladır. Ben şahsen bir porsuğun bin osuruğunu bir küfre değişmem. Bu açıklamanız bizim için yeterlidir dedi Suudi. Teklifimiz hakkında ne diyorsunuz? Hayırlı bir tekliftir. Cümlemizi selamete götürür. Bu soruyu daha önce formüle ettiği öneriyle Serkan cevaplandırdı. İmam kararlı bir şekilde karşı çıktı. Kabul edemeyiz diye başını salladı. Tarafsızlara gitmek için dilekçe vermemiz halinde saldırmayacağınızı söylüyorsunuz. Bu onurlu dava adamlarının önerisi değildir. Bizim de dava adamları olduğumuzu, tarafsız olmadığımızı gayet iyi biliyorsunuz. Bir milliyetçinin milliyetçilerle komünistler arasındaki kavgada tarafsız kalmayacağını, bu anlamda tarafsızlığın ihanet olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ama siz, hayır hayır, aması maması yok bu işin. İki cephe var, bir yanda münkirler, bir yanda müminler. Sakın yanlış anlamayın, tahrik veya hakaret amacıyla söylemiyorum. İnandığım, savunduğum görüşlerimi açıklıyorum. Bir yanda ailesini, milletini, mukaddesatını savunanlar, diğer yanda bunları yok edeceklerini ilan eden enternasyonalistler var. Yani birinin varlığı diğerinin yokluğuna bağlı olan iki cephe. Bizler bu iki cepheden birincisinin saflarında yer aldığımız için buraya düştük. Düştüğümüze de asla pişman değiliz. Bu gerçeği bildiğiniz halde nasıl böyle bir öneriyle geliyorsunuz? Abdül'ün sıkıntıları azdı. İçinden birkaç küfür savurdu imama. Ekşi ekşi esnedi. Karıştır barıştır politikasına karşı mısınız diye sordu Ziya. Böyle uygulanmasına karşıyız dedi imam. Barışmaya karşı değiliz. Komünistlerin ıslah olarak bize yaklaşmasına karşı değiliz. İnsanlar ıslah olabilir. Serkan keyifli ve yayvan yayvan güldü. Avni'ye göz kırptı kurnazca. Patronlar da aynı şeyi istiyor dedi. İşçilerin yaramazlıkları bırakarak kendileriyle barışmasını, ebedi bir sınıf barışıyla kendilerini taçlandırmalarını... Suudi gayet sakin, zahitvari bir tavırla, ''Biz patron değiliz kardeşim, siz de işçi.'' diye çıkıştı. ''Aramızdaki kavganın özü aynıdır.'' dedi Ziya. Abdül'ün sıkıntıdan çehresi çarpılmış, bakışları kaymış gibiydi. ''Tartışmayı bu mecrada sürdürürsek her iki tarafta bir sonuç elde edemez.'' diye yutkundu. ''Tarafsızlara gitmemiz için dilekçe vermemizi öneriyorsunuz. Dilekçe versek de idare bizleri tarafsız koğuşlara vermez.'' İmam irkilerek aniden söze girdi. Yanakları titriyordu. Tarafsızlara verileceğimizi bilsek bile dilekçe yazmayız. Saldırmadan bir arada yaşamaya alışmalıyız. Bu idarenin görüşüdür diyerek ayağa kalktı solcular. Görüşmenin bittiğini söylediler. Abdül'ün oturun devam edelim şeklindeki ısrarını dinlemediler. Uzlaşmaya yanaşmamanın ağır sonuçlarına herkesin hazır olması gerektiğini hatırlattılar. Üstü kapalı olarak tehditler savurdular. A2 saldırısının hesabını soracaklarını yinelediler. İmam gayet sakin bir tarzda, tehditlerinizden korkmuyoruz dedi. Bizler saldırmayacağız ama her saldırıyı da aynı şiddetle cevaplandıracağız. Yeni kavgaların habercisi olarak sona eren toplantı, koğuştaki gerginliği daha da artırdı. Mide ağrıları azdı, savunma ve saldırı planları fiskos konusu oldu. Başgardiyan Gavur Veli, A1'in kapı mazgalını telaşla açtı. Müfettişin geleceğini ve koğuşa çeki düzen verilmesini söyledi. A1'liler usuldan harekete geçti. Yataklar düzeltildi. Masanın üzeri silindi. Sohbetli toplu voltaya başlandı. Az sonra da koğuş kapısı ardına dek açıldı. Parlak, ciddi ve besili bir kalabalık girdi içeri. En önde yarışçı ördeği gibi dimdik yürüyen, hurma tenli, düzgün kara piramit bıyıklı müfettiş bey vardı. Gözlerinin fıldır fıldır dönen kocaman çakır aydınlığı, kavisli gür kaşlarına otoriter bir hava veriyordu. Apış arasına Diyarbakır karpuzu yerleşmiş gibi bacakları ayrık, kalçası ağır bir görünümde öyle dikilip durdu. Yeni evlenmiş dul bir kadın gibi ferah fettan gülümsedi mahkumlara. ''Şöyle dizilin bakalım, bir de sizinle hasbihal edelim.'' dedi. A1'liler acemi müzik sürüsü gibi kıpırdarken bakanlık bürokratları da onların karşısında yer aldı. Başsavcı pörtlek gözlerini devirerek müfettişe birkaç fiskos çıtlattı. Kibar ve babacan bir tarzda makaraları koyverdi müfettiş. Mahkumlara bakarak savcıya bir şeyler sordu. Tam bu sırada sosyolog girdi araya. ''Sayın amirim müsaade ederseniz.'' diye fısıldadı. ''Sizlere bu lider mahkumları tanıtayım. Tanıyarak konuşun bunlarla.'' Müfettiş yarı afallar bir tarzda duraksadı. Sosyolog, sayın amirinin rızasını beklemeden işaret parmağıyla tanıtmaya başladı A1 tayfasını. Fısıltılı tanıtma işlemi uzayınca mahkumların yüz hatları alengirleşmeye başladı. ''Uzatma kalsın.'' diye kesti müfettiş. Kapıya yakın bir yerde dikilen başmüdür, infaz savcısı Hüsnü Bey'in kulağına ''Bu adam konuşunca dünya kirleniyor.'' diye fısıldadı. Sasani saraylarına yaraşır bir dal kavuk. Hüsnü Bey gülümsedi, tavanı süzdü. ''Evet.'' diye aydınlık bir ifade verdi çehresine müfettiş. ''Bu cezaevinde neler oluyor? Mahkumlar birbirlerini gırtlaklamaya çalışıyor, gül gibi geçinip gitmek varken duru sular bulandırılıyor, acılara acılar ekleniyor, eğitime karşı çıkılıyor.'' Müfettişin tam karşısında yer alan Kazım gayet sevecen bir tarzda ''Evet.'' dedi. ''Barıştır karıştır ya da otokontrol politikasıyla mahkumlar kobay olarak kullanılıyor. Karışık koğuşlarda kitlesel dayak şölenleri düzenleniyor. Devirler her 15 günde bir dayak gazileriyle dolduruluyor. Ateist beyinler müftünün mübarek vaazlarıyla pürü pak yıkanıyor. Durusular düzenin kanlı tokmağıyla bulandırılıyor.'' Konuşma müfettişin hoşuna gitti ama bozulmuş pozunu takınarak çevresindeki bürokratlara baktı. Gerdanını kırarak kaşlarını çattı. ''Adı ne senin?'' diye sordu tokmak sesiyle. ''Kazım Yanbakan efendim'' dedi sosyolog. ''10 yıllık mahkumdur, müebbetliktir. Dosyası bir hayli kabarıktır. 6 kere sürüldü, 2 kere firara teşebbüs etti.'' ''Hangi rüyaları, hangi saatlerde gördüğünü de anlatsana'' diye çıkıştı ufaklık. Kısa bir sessizlik oldu. Müfettiş ufaklığa baktı. Kazım'ı tepeden tırnağa süzdü. ''Eğer devlet'' dedi, ''sizleri burada, dört duvar arasında bir arada tutamazsa, barıştıramazsa, dışarıda hiç barıştıramaz. Zıtların birbirlerinden öğrenmeye, birbirlerini karşılıklı dönüştürmeye ihtiyaçları vardır. Karşı zıttın fikrinden korkan, dönüşmeye açık olmayan, bir arada kalmaktan her zaman korkar. Siz zıtları hakim yönün yani ezenin lehine barıştırmak istiyorsunuz. Yani hem barışmaları hem de birbirlerini kontrol etmeleri için kurtla kuzuyu aynı kafese kapatma politikasını uyguluyorsunuz. Gerçekten çok insancıl bir politika. Buna kendi deyiminizle gırtlaklama ya da gırtlaksiyon politikası da diyebiliriz. Ben böyle bir şey demedim diye çıkıştı müfettiş. Adın ne senin? Sosyolog yeniden atıldı. Adı Kenan Askeri'dir efendim. Müebbetliktir, önlülükle. Kenan hiç istifini bozmadı. hain ve haşin bir havayla baktı sosyoloğa. "Şunu açıkça bilmenizi isterim arkadaşlar," diye yeniden söze başladı müfettiş. "Devlet kardeş kavgasına karşıdır. Bunun için halka verdiği sözü tutmak zorundadır. Unutmayın ki demirin inadına ateş kırar. Devlet demirdir. Ne yapalım ki bu? Dünyanın her tarafında böyledir. Siz ise ateş değilsiniz. Olsa olsa belki küçük bir kıvılcımsınız. Dört duvar arasında parlayan bir kıvılcım." Müfettişin benzetmesi bürokratların hoşuna gitmişti. Acaba ne cevap verecekler diye mahkumları merakla süzüyorlardı. "Kıvılcımlarda büyük yangınların kudreti gizlidir," dedi Civo. "Bizler öyle alalade basit kıvılcımlarda değiliz. Böyle olsaydık demir dediğiniz devlet bizleri bu denli ciddiye alıp ülkeyi hapishaneye çevirmezdi. Bizler güneşin yeşil kıvılcımı, devrim kıvılcımıyız. Halkın engin gönlüne düşmemizden korkuyorlar. Uyuyan o görkemli yaratıcılığı uyarmamızdan korkuyorlar. Mesele budur." Sosyolog sabırsızlıkla müfettişin burnunun dibine sokuldu, parmağıyla Civo'yu göstererek, "Efendim," dedi, "bunun adı Müslüm Tank'tır. 20 yıldan fazladır cezası. Tünelcilerdendir. Nide sürgünüdür." Müfettiş sosyoloğu dinlemedi bile. İlgisiz ekşi bir suratla, "Bu cezaevinde otokontrol uygulamasını, tretmanları ortadan kaldırabileceğinizi hayal etmeyin arkadaşlar," dedi. "Devlet kendi icraatlarında kararlıdır. Bugün kavgalarda insanlar yaralanıyor, yarın ölü çıkarsa bunun sorumluluğunu kim yüklenecek?" diye çıkıştı Hıdır. Müfettiş deve dudağını kıpırdattı, yüzüne tatlı bir tebessüm vererek, "Bir değil, beş değil, 10 ölü çıksa da devletin bu politikadan vazgeçeceğini sanmıyorum," dedi. "Asırların sınavından geçmiş dev bir granit abide gibi karşınıza dikilen bir devletle uğraşıyorsunuz. Romantik hülyalara kaptırmayın kendinizi. Sağduyulu olun, mantıklı olun. İnancınızdan vazgeçin demiyorum. Aklı selim olmaya davet ediyorum sadece." Bu noktada muhtar girdi söze. Sosyolog dikkat kesildi. "Müfettiş bey," diye sakince başladı muhtar. "Bakın, benim sağ gözüme kısmen ak bir perde indi. A2 koğuşunda pusu kurdular. İki kişi komaya girdik. Ölümcül bir tehlike atlattık. Şu anda 4-5 karışık koğuş var. Zaman zaman kavgalar patlak veriyor. Koğuşlar mezbahaneye dönüyor. Bunun sonunu hiç düşünmüyor musunuz?" Müfettiş elini cebine soktu. Ya sabır, dercesine baktı muhtara. "Bunu siz düşünün evladım," dedi. "Kendi trajedinizi kendiniz yazıyor, kendiniz oynuyorsunuz. Ben üzülüyorum şahsen." İhtiyar kendinden beklenmeyen sakin ve yumuşak bir üslupla, "Sahneyi hazırlayanlar sizlersiniz," dedi. "Uzlaşmaz iki sınıfın, iki dünya görüşünün, iki kampın bilinçli unsurlarını dört duvar arasında diz dize, göz göze oturtarak onları sonu belirsiz kavgalara zorlayan sizlersiniz. Şu karşı iki koğuşta planlı pusuyu biz kurmadık. Bu politikayla sadece boyun eğmeyi dayatmıyorsunuz, aynı zamanda mahkumun ruhunu dinamitliyor, yaşam hakkını tehdit ediyorsunuz. Duvarlar acı gerçekleri halktan gizleyemezler. En güçlü çığlık zindandaki çığlıktır. Zindanın duymadığını tüm yeryüzü duyar." Müfettiş ferahlar gibi oldu, ihtiyarı saygıyla seyretti. "Adın ne senin?" diye sordu. İhtiyarın cevap vermesine fırsat bırakmadı sosyolog. Tazı gibi atıldı. "Lütfü Baysal'dır efendim," dedi. 10 yıllık bir mahkumdur, müebbetlik tünelci." "Bak kardeşim," diyerek samimi bir tavırla söze girdi müfettiş. "Ben önceden belirlenmiş kaderlere yabancı birisiyim. Hürriyeti ve inisiyatifi en az sizin kadar severim. Siz bazı şeylere, özellikle de devlete at gözlüğüyle bakıyorsunuz. Ön yargılardan, kötü şeyleri genelleştirmelerden kurtulun lütfen. Gözlerinizi biraz da kendi günahlarınıza çevirin. Mahatma Gandhi'nin güzel bir sözü var. Der ki, kendi hatalarınızı iç bükey, başkalarının hatalarını ise dış bükey bir aynada görün." Tam bu noktada sosyolog yutkundu. Sorunu anlamadan balıklama daldı söze. "Efendim, zaten bunlar," dedi. "Karışık koğuşlarda çıkardıkları kavgalarda bütün aynaları kırdılar, dolapları yamru yumru ettiler." Müfettiş burnunu çekerek gülümsedi. Esneme ve mayışma havasına girdi. Bakanlık bürokratlarından bir kısmı çok zıpır bir adam dercesine gülümsedi. Baş müdür mutlu ve güleçti. "Çok iyi oluyor, dal kavukluğunu ve şapşallığını çırılçıplak teşhir ediyor," diye düşünüyordu. Ufaklık alaycıl bakışlarla kıs kıs gülüyordu. "Biz kendi hatalarımız karşısında açık, acımasız ve dürüstüz," diye söze girdi Azeroğlu. "Kendilerini işkilsiz, hesapsız, bilime ve insanlığa adayanların hataları karşısındaki tavırları böyle olur. Her geriliğin ve çöküşün doğasında zayıflıkları ve hataları gizleme eğilimi vardır. Bizler ilerleyişi ve yükselişi temsil ediyoruz. Müfettiş karşılıklı propaganda yapıyor deminden beri diye düşündü. Sözü Azeroğlu'ndan Hasan devraldı. Eğitim politikasıyla komedi sahneliyorsunuz dedi. Eskiden kılıç zoruyla Müslüman yapıyorlardı, şimdi ise eğitim ve sopayla laik devlet, müftüyü dinlemeyen üniversite mezunlarının aydınlık kafalarını sopayla kırıyor. Müfettiş gülümseyerek bürokratlara baktı. Bu noktada haklılar dercesine gevşedi. Dersleri izlemek zorundasınız arkadaşlar dedi. İçinizden dinlemek gelmese bile kulaklarınıza pamuk tıkayabilirsiniz ama oturup izlemek zorundasınız. A1'liler gülümsediler. Bilal ufaklığa aynı öneriyi ben yapmıştım diye fısıldadı. Hocalara saygısızlık olmaz mı diye sordu ihtiyar. Dudaklarını kıvırdı müfettiş. Gevrek, keyifli, vurdum duymaz bir havayla. Orasını da siz düşünün artık dedi. Tartışmaları ihtiyarın yanında sakin sakin dinleyen ufaklık, beyefendi dedi, pamuklu bir eğitimin ne gibi bir amacı olabilir? Kulak zarlarını nahoş seslere karşı korumak olur tabii, diyerek güldü müfettiş. Sosyoloğun dışında herkes kahkaha ya da gülücüklerle müfettiş beyi destekleme inceliğini gösterdi. Gürültülerin arasından Mahmut Topçuoğlu'nun sesi yükseldi. Her şey zora dayandırılmış bu cezaevinde. Gayet tabii diye onayladı müfettiş. Birkaç kez yutkundu. Piston gibi inip çıktı gırtlağı, kulağının içini kaşıdı. Cezaevi zor demektir, iknanın durduğu yerdir. İknanın, aciz ve mecuzum, beceremiyorum diye bağırdığı toprakta cezaevinin temelleri atılır. Zor, yasaların önünde mantığında vardır zaten. Zorla işkenceyi birbirine karıştırıyorsunuz. Sizin proletarya diktatörlüğünüz, komünist zor teorisinin etek yemeye bürünmüş biçimi değil midir? İhtiyar hayret etti müfettişin uyanıklığına. Zoraki melanet bir gülücükle, ''Şimdi beyefendi zoru öyle anlatıyorsunuz ki her şey meşrulaşıyor ve eyvallah diyeceğimiz geliyor.'' dedi. Zorun amaçlarına da bakmamız gerekiyor. Bu cezaevindeki zor, insanların inançlarını, onurlarını, vicdani kanaatlerini, umutlarını, kişiliklerini yıkmanın planlı ve sistemli bir aracı olarak ortaya çıkıyor. Müfettiş ciddileşti, gözlerini bilgeler gibi kısarak, ''Bu saydıklarınızı yarın kazara iktidara geçerseniz bizlere siz uygularsınız. Tabii kurşundan kurtulursak.'' dedi. ''Camileri kapatırsınız, inanç ve vicdan özgürlüğü güme gider. Muhalefetin ensesinde boza pişirirsiniz. Adam edeceğim teorisiyle mahkumları zorla çalıştırırsınız. İdeolojik eğitimle beyinlerini yıkarsınız. Bilmiyor muyuz sanki?'' Müfettişin sözleri A1'lilerin zoruna gitti. Homurdandılar. Müfettiş, ''Nasıl yaranıza dokundum değil mi?'' dercesine keyifle baktı. Hıdır dayanamadı. ''Hayır, biz mahkuma şiddet uygulamayız.'' dedi. ''Sizde şiddet cezaevine adım atar atmaz başlıyor. Hoş geldin dayağıyla başlıyor tutsaklık. Sizde sistem şiddet üzerine kurulmuş. Bizde ise esas olan ikna, eğitim ve gönüllülüktür.'' Tartışmaya diğer bürokratlar da katıldı. Müfettiş bu kez dinlemeye çıkışları, mimikleri zevkle seyretmeye koyuldu. Gözlerdeki felsefeyi, edalardaki rüzgarı, sözdeki kaliteyi ve bıyık biçimlerini inceledi. Bir yandan da sosyoloğun fısıltıyla verdiği bilgileri dinledi. Hayallere daldı. Nasıl da peş peşe konuşuyorlar. Acılarını bir köz gibi sabırlarına gömen inançlı ve belalı insanların soyundandır bunlar, diye düşündü. Ufaklığın konuşmasını dinlerken irkildi. Cevap vermek istedi. Yanı başında duran yardımcı söze girince vazgeçti. Ufaklığın bir deyimi üzerine gülümsedi. Konuşmanın renkli, gıdıklayıcı, acı mizah havası hoşuna gitti. Davranışlarında pek öyle kaba kıyım, dikine vuran bir katil havası yok. Aksine, çelebice bir incelik var. Ölçülü ve bilgin davranışları çok okumalarından mı kaynaklanıyor acaba diye düşünmesini sürdürdü. Kızıyla tartışmalarını anımsadı. İyi ki de burada değil, dedi kendi kendine. Bunların mantıklarını ve örnek davranışlarını tartışmalarda bana karşı bir silah olarak kullanırdı. Kim bilir, belki de her zaman yaptığı gibi bu özel durumu genelleştirir, işte babacığım, bizimkiler hep böyledir, şaki değil, bilgedir, der gülerdi. Bu sırada bir kahkaha dalgası yükseldi. Müfettişle sosyoloğun dışında koğuşta bulunan herkes güldü. Ta koridordan, kalabalığın üzerinden ayak parmaklarının ucunda dikilerek koğuşu seyreden şişko gardiyan Cemşit abiyle katıla katıla güldü. Yanındaki gardiyanı dürterek, Görüyor musun şu bacaksızı, söz ustası, şeytanın alt çenesi vallahi dedi.